Ayrım 22.
Girişimden aşağı yukarı bir ay kadar sonra bir gün öğle yemeğinden kalkmıştık ki Kontes gelip kolumu tuttu. Meyve bahçesine çıkan parmaklıklı kapıdan bağlara doğru çekip götürdü beni. "Of, bu adam beni öldürecek," dedi. "Oysa yaşamak istiyorum ben. Yalnız çocuklarım için de olsa yaşamak istiyorum. Nasıl iş bu? Bir tek gün bile huzurum olmayacak mı? Hep çalılıklar içinde yürü, her an düşecek gibi ol. Düşmemek için her an dikkatini uyanık tut. Bu kadar güç kaybına hangi yaratık dayanabilir? Neye karşı koyacağımı, çabalarımı hangi alana yatıracağımı bilseydim katlanabilirdim buna. Ama nerede? Hücum her gün başka yerden geliyor ve beni savunmasız bir halde yakalıyor. Bir değil ki benim derdim. Arttıkça artan sayısız dert var başımda. Felix, gaddarlığının ne korkunç bir hal aldığını, tıp kitaplarını karıştırdıkça ne olmayacak istekler ileri sürdüğünü düşünemezsiniz. "Oh dostum," dedi. Sözlerinin sonunu getirmedi, başını omzuma dayadı. Sonra devam etti konuşmasına. "Bu durumda bilmem ki ne yapmalı, nasıl hareket etmeli. Dayanılır şey değil. Öldürecek beni. Hayır, ben kendimi öldüreceğim ama bu da bir cinayet sayılmaz mı? Kaçsam diyorum bazen. Çocuklar ne olacak o zaman? Ayrılsam? Ama 15 yıllık evlilik hayatından sonra Monsieur de Morzov'la artık bir arada olamayacağımı babama söylemek kolay mı? Hem annemle babam kalkıp buraya gelseler, kont onlara öyle ağırbaşlı, öyle kibar davranır ki benim ileri süreceğim ayrılma sebepleri suya düşer. Sonra evli bir kadın için mi, baba ne, anne ne? Onların canları da, malları da kocalarına ait değil midir? Mutlu denemezse de sakin bir hayatım vardı. Bakir yalnızlığımdan ne yalan söyleyeyim, kuvvet alıyordum. Ama bu ters mutluluktan da yoksun kalırsam günün birinde benim de çıldırmam işten değil. Güçlüklere karşı koyuşum kendimle ilgili olmayan kuvvetli bir takım dış sebeplere dayanıyor. Daha baştan acı çekmeye mahkum yaratıklar dünyaya getirmek de bir cinayet değil midir? Bununla birlikte içinde bulunduğum durumu çözmek için yapacağım hareketler öyle ağır meselelere yol açıyor ki tek başıma bir karar vermem de doğru olmaz diyorum. Çünkü ben hem yargıç hem de taraflardan biriyim bu işte. Yarın Tours'a gideceğim. Yeni günah çıkarıcım, Rahip Brotto'ya danışacağım. Bir süre sustu. Sonra yine devam etti konuşmasına. Biliyor musunuz, benim aziz ve erdemli rahibim Laberge öldü. Gerçi o sert bir adamdı, insanı azarlayıveriyordu ama dinsel gücünün yokluğunu her zaman hissedeceğim. Yerine gelen yenisi ise yumuşacık bir melek. İnsanı azarlayacağına duygulanan biri. Ama dinsel atmosferin içinde hangi cesaret artmaz? Tanrı'nın sesini duyan hangi düşünce güçlenmez? Gözyaşlarını silerek ve gözlerini göğe kaldırarak, "Tanrım," dedi, "beni hangi suçumdan dolayı cezalandırıyorsunuz?" Parmaklarını koluma dayayarak ekledi. "Evet, inanınız Felix, yüce göklere kutsal ve kusursuz bir şekilde erişmeden önce bir ateş postasından geçmemiz lazım. Susmam mı gerekirdi yoksa? Bir dostun bağrına sığınarak orada sızlanmaktan beni men mi ediyorsunuz Tanrım? Çok fazla mı seviyorum onu?" Kaybetmekten korkuyormuş gibi göğsüne bastırdı beni. "Kim çözecek benim bu kuşkularımı?" dedi. "Vicdanım beni hiçbir şeyden sorumlu tutmuyor. Yıldızlar insanların üstüne yukarıdan parlıyor da ruh denen şu insani yıldız yalnız temiz düşüncelerle sevilen bir dostu niçin ışıldatmasın?" Terli elini daha terli olan elime almış, bu kadının acı yakınmasını tek kelime söylemeden dinliyordum. Henriette de elini sıkışıma aynı şekilde karşılık göstermekteydi. Birden bulunduğumuz yere doğru başı açık gelen kontun sesi duyuldu. "Neredesiniz?" Kont ya kendisi için bir eğlence payı çıkardığı için ya Kontes'in bana acılarını anlattığını, dert yandığını sandığı için ya da kendisinin yoksun bulunduğu bir hazzı benden kıskandığı için ben Kloşgard'a geleli beri ısrarla bütün konuşmalarımıza karışmak istiyordu. Kontes umutsuz bir sesle, "Peşimi nasıl da bırakmıyor," dedi. "Hadi bağları görmeye gidelim. Böylece ondan kurtulmuş oluruz. Bizi görmemesi için çitler boyunca eğilelim." Sık sık çiti kendimize siper ettik, koşa koşa bağa vardık. Kısa bir süre sonra konttan uzaklaşmıştık. Badem ağaçlarının sıralandığı bir yoldaydık. "Sevgili Henriette," dedim. Kolunu göğsümün üstüne bastırarak ve onu bu acılı halinde seyretmek için durarak, eskiden kibar çevrelerin tehlikeli yollarında bana kılavuzluk etmiştiniz. İzin verin de size bu şahitsiz diyaloğu bitirmeniz konusunda biraz da benim bir yardımım olsun. Eşit silahlarla çarpışmadığınız bu mücadele ister istemez sizin yenilginizce sonuçlanacaktır. Bir deliyle daha fazla uğraşmanızın bir gereği kaldı mı bilmem. "Susun," dedi, gözlerinden akan yaşları tutmaya çalışarak. "Bakın sevgilim, size olan aşkımdan ötürü katlandığım o konuşmalardan sonra çoğu zaman aklım karışıyor, sersemleşiyorum. Kont beni zekamdan şüphe edeceğim bir hale getiriyor. Boyuna tekrar edip durduğu aynı fikirler istemesem de beynime yerleşiyor. İyice belirlenmiş sabit fikirler bulaşıcı değildir aslında. Ama delilik olayları ve eşyayı ele alış tarzında kendini gösterir ve sürekli tartışmalar arkasına gizlenirse çevresindeki insanlara da zarar olabilir. Gösterdiğiniz sabır gerçekten alkışlanmaya değer bir nitelikti. Ama bu sizi ileride iyice bunaltmayacak mı? Bunun için kendinizin ve çocuklarınızın kurtuluşu adına konta bundan böyle başka türlü davranmalısınız. Gösterdiğiniz melek şefkati onun bencilliğini geliştirdi. Bir anne şımarttığı çocuğuna nasıl davranırsa siz de öyle davranmıştınız ona. Ama bugün yaşamak istiyorsunuz. Tabii ki istiyorsunuz," dedim gözlerimi yüzüne dikerek. "O zaman kontun üstündeki hükmünüzü göstermelisiniz. Biliyorsunuz o sizi hem seviyor hem de sizden korkuyor. Bundan sonra daha da çok korksun. Onun gelişi güzel ileri sürdüğü isteklere karşı siz tek ve değişmeyen bir istekle karşı koyun. O nasıl sizin kendine verdiğiniz imtiyazların alanını genişletip durmuştu, siz de şimdi onun üstündeki iktidarınızı arttırın. Delileri nasıl içeri atarlarsa siz de onun hastalığını manevi bir hücrede hapsetmeye bakın." "Aziz çocuk," dedi acı acı gülümseyerek. "Ancak kalpsiz bir kadın oynayabilir bu dediğiniz rolü. Bir anneyim ben. İyi bir cellat olamam. Evet, acı çekmeyi bilirim ama başkalarına acı çektirmeye gelince asla, asla şerefli ya da büyük bir sonuç almak için de olsa yapamam böyle şeyi. Öte yandan bu yola girersem yüreğimi yalan konuşturmam, sesimi değiştirmem, alnıma sert çizgiler eklemem, hareketlerime bir yapmacıklık katmam gerekmeyecek mi? Ne olur böyle yalanlara başvurmamı istemeyin benden. Ben Monsieur de Morzov'la çocukları arasına girebilirim. Başka kimseye gelmesin diye onun darbelerine kendimi hedef yapabilirim. Benim yapabileceğim şey budur. Birbirine bunca zıt çıkarları uyuşturabilmek için ancak böyle davranabilirim. Bırak da tapayım sana ermiş kadın. Ermişlerin ermişi," dedim. Bir dizimi yere koydum, elbisesini öptüm, akan gözyaşlarımı orada kuruladım. Sonra ekledim. "Ama ya sizi öldürürse?" Sarardı, gözlerini göğe kaldırarak cevap verdi. "Alnıma yazılıysa o da olur. Kral sizden bahsederken babanıza ne diyordu biliyor musunuz? O Morzov olacak adam hala yaşıyor mu?" diyordu. "Kralın ağzında bir şaka olan şey burada bir cinayettir," diye cevap verdi. Bütün dikkatimize rağmen kont izimizi keşfetmişti. Kontes'in bana bu önemli sözü söylemek için durduğu yerde bir ceviz ağacının altında yetişti bize. Ter içinde kalmıştı. Onu görünce bağ bozumundan bahsetmeye başladım. Acaba haksız bir takım kuşkulara mı kapılmıştı? Bilmiyorum. Ama bir kelime bile söylemeden, cevizlerin verdiği serinliğe aldırış bile etmeden durdu, böylece süzmeye başladı bize. Arada bir, anlamlı bir şekilde duraklayarak kestiği abuk sabuk birkaç sözden sonra, Kont kalbinin ve başının ağrıdığını söyledi. Ama bu kez merhamet göstermemizi istemeden, ağrılarını abartılmış kelimelerle tasvir etmeye yeltenmeden hafifçe dert yanıyordu. Hiç aldırış etmedik sözlerine. Eve dönerken kendisini daha fena hissetti, yatağa yatmaktan söz etti. Ve kendisinde pek rastlanılmayan bir tabiilikle hiçbir merasime gerek duymadan gidip yattı. Kontun sağlığına bunca düşkün mizacının bize sağladığı bu ateşkes süresinden yararlandık. Madeleine'i de yanımıza alıp sevgili taraçamıza indik. Taraçada bir iki tur attıktan sonra Kontes, "Gidip bir su gezintisi yapalım," dedi. "Bekçi bugün bizim için balığa çıkacaktı. Hem onu da seyrederiz." Küçük kapıdan çıktık, kayığın yanına geldik. İçine atladık ve ağır ağır endirenin sularına çıkmaya başladık. En olmayacak şeylerden kendilerine eğlence payı çıkaran üç çocuk gibiydik. Kıyılardaki otlara, mavi yeşil yusufçuklara bakıyorduk. Bunca derin kederin ortasında böylesine sakin zevkler alabildiği için şaşkın bir hali vardı Kontes'in. Ama biz insanların mücadelelerine hiç aldırış etmeden kendi hükmünü yürütüp giden tabiatın sükûnu üstümüzde böylesine avutucu etkiler yaratacaktı elbet. Bastırılmış isteklerle dolu bir aşkın çırpınışları sudaki çırpıntılarla uyum halinde insan eliyle hiç bozulmamış çiçekler en güzel düşlerini anlatmada ve bir kayığın ruhta kaynaşan düşüncelere belirsiz bir şekilde özenen sallantısı. İşte bu iki yönlü şiirin etkisi altındaydık. Tabiatın en yüce anlamlarına uygun sözler muammalı bir güzellik içindeydi. Güneşin alev alev çayıra boşalttığı ışığa eklenen bakışlar daha da parlaklaşmıştı. Irmak sanki üstünde uçtuğumuz bir patikaydı. Nihayet yaya yürümenin gerektirdiği hareketlerle oyalanmadığımız için aklımız evrenin içine daha rahatça dalabildi. Hareketleri hoş, sözleri rahatsız edici olan küçük ve özgür bir kızın taşkın sevinci de Platon'un tasarlamış olduğu ve gençlikleri mutlu bir aşkla dolmuş herkesin yakından bildiği o eşsiz yaratığı hayalinde canlandırmaktan hoşlanan iki özgür ruhun ifadesi demek değil midir? Bu saati size anlatılması zaten imkansız olan bütün ayrıntılarıyla değil, bütünüyle belirtmek için şöyle diyebilirim. Birbirimizi bütün yaratıklarda, çevremizdeki bütün nesnelerle seviyorduk. İkimizin de ayrı ayrı dilediğimiz mutluluğun dışımızda olduğunu duyuyorduk. Bu mutluluk içimize öylesine işliyordu ki, Kontes dayanamadı, eldivenlerini çıkardı, gizli bir ateşi gidermek istermiş gibi güzel ellerini suya bıraktı. Gözleri konuşuyor ve bütün duygularını dışarı vuruyordu. Ama havaya açılan bir gül gibi aralanmış ağzı bir arzu karşısında hemen kapanabilirdi. Tiz seslerle kalın sesler arasında ne güzel bir uyum, bir bileşim olduğunu bilirsiniz. Bu uyum, bu bileşim bana ruhlarımızın o andaki uyumunu ve bileşimi her zaman hatırlatmıştır. O bir daha ele geçmeyecek olan uyumu ve bileşimi. Yalnız kendi kıyılarınızda balık tutuyormuşsunuz ama nerelerde diye sordum. Pont de Ruan yakınlarında diye cevap verdi. Ha, biliyor musunuz? Şimdi ırmak Pont de Ruan'dan Kloşgard'a kadar bize ait. Monsieur de Morzov şu son 2 yılda biriktirilen para ve şeref maaşından yapılan toptan ödemelerle 40 dönüm kadar çayır satın aldı. Şaştınız mı yoksa buna? Ben bütün vadi sizin olsun isterdim diye bağırdım. Bir gülücükle cevap verdi bu sözüme. Pont de Ruan'ın alt yanında Endre'nin genişlik kazandığı bir yere geldik. Balık tutulan yer burasıydı. Ne haber Martinu? Dedi.
Ah madam, talihsizliğimiz üstümüzde. 3 saattir uğraşıyoruz, değirmenden buraya kadar indik, yine de hiçbir şey yok.
Balıkçıların son ağ atışlarını seyretmek için kıyıya yanaştık. Bir bollardın gölgesine oturduk. Kavak cinsindendir bu ağaç, beyaz kabuklu olup Tuna üzerinde, Lur üzerinde ve sanırım bütün büyük ırmaklar üzerinde bulunur. Bahar geldi mi çiçeğiyle sarılı bir ak pamuk çıkarır. Kontes vakarına yine kavuşmuş görünüyordu. Şimdi bana acılarını aştığı için bir madlen gibi aşksız, şenliksiz, eğlencesiz olan ama kokulardan ve güzellikten yoksun bulunmayan bir madlen gibi ağlayacağı yerde Eyüp gibi acılarını feryatlarla bana anlatmış olduğu için çok pişman olmuş gibiydi. Balıkçıların getirip ayaklarının dibine koydukları ağın içi balıklarla doluydu. Yeşil sazanlar, küçük tekirler, turna balıkları ve otların üstünde sıçrayıp duran kocaman bir sazan. Bu işte bir keramet var dedi Martini. İşçilerin gözleri hayretten fal taşı gibi açılmıştı. Biraz önce içlerinde tek balık bulunmayan ağlarına sihirli değneğiyle dokunan bu periye dikmişlerdi gözlerini. Bu sırada çayırda atını 4 nala süren bir seyisin görünmesi Henriette'i kaygılandırdı, titretti. Jacques yanımızda değildi. Virgilius'un pek şairane bir şekilde belirttiği gibi en önemsiz bir olay karşısında bile annelerin yapacağı ilk şey çocuklarını bağırlarına basmaktır. Jacques diye bağırdı Kontes. Jacques nerede? Bir şey mi geldi oğlumun başına? Beni sevmiyordu. Beni sevseydi bu umutsuz dişi aslan tavrını benim acılarımın karşısında da alırdı. Madame la Comtesse, Monsieur le Comte'un durumu ağırlaştı. Bir soluk aldı Henriette. Benimle birlikte koşmaya başladı. Madeleine de arkamızdan koşarak geliyordu. Siz yavaş yavaş gelin dedi bana. Bu sevgili yavrucak terlemesin. Monsieur de Morzov da bu sıcakta hızlı hızlı yürüyünce terlemişti biliyorsunuz. Ceviz ağaçlarının altındaki serinlikte durması da felakete sebep oldu. Büyük bir şaşkınlık ve üzüntü içinde söylediği bu sözler onun ne temiz kalpli bir insan olduğunu gösteriyordu. Bir felaket de onun için kontun ölümü. Bir duvar aralığından geçti, tarlaları aştı ve süratle Kloşgard'a vardı. Ben de dediği gibi yavaş yavaş döndüm şatoya. Henriette'nin o sözü beni oldukça aydınlatmıştı. Ama bu, yıldırımın istif edilmiş ürünü mahvedeceği sırada aydınlatması gibi bir şeydi. Suda yaptığımız şu sandal sefası sırasında onun beni tercih etmekte olduğunu sanmıştım. Ama şimdi o son sözlerinde çok samimi olduğunu acı bir şekilde anlıyordum. Her şey olmayan bir sevgili hiçbir şeydir. Demek her istediğini bilerek isteyen, ilerisi için umduğu okşamalarla hazlara gömülen ve bir gün tadacağı şehveti de şimdilik sadece bu hazlara karıştırarak seven bir ben vardım dünyada. Gerçi Henriette de seviyordu ama aşkın fırtınalarından da hazlarından da haberi yoktu onun. Ermiş bir kadının yalnızca tanrı fikriyle yaşaması gibi o da sadece duygunun kendisiyle yaşıyordu. Onun düşünceleri ve şimdiye kadar değerlendirilmemiş duyguları bir arı oğlu çiçekli bir ağaç dalına nasıl bağlanırsa öylece bağlanıyordu bana. Asıl amacı ben değildim. Bir andım ben onun için. Bir rastlantıydım belki. Bütün hayatı değildim. Tahtından indirilmiş bir kraldım ve krallığımı bana kimin geri verebileceğini düşüne düşüne yürüyordum. Çılgın bir kıskançlık büyüyordu içimde. Hiçbir şeye cüret etmediğim, şimdi bana daha ince, daha karışık görünen bir sevginin bağlarını sahip olmanın verdiği fiili hakkın zincirleriyle kuvvetlendirmediğim için kendi kendime kızıyordum. Kontun belki de gerçekten ceviz ağacının orada üşütmekten doğan hastalığı birkaç saat içinde ağırlaştı. Ünlü bir hekime Monsieur Origetti'yi alıp getirmek için Tours'a gittim. Ama hekimi ancak akşamüstü getirebildim Kloşgard'a. Monsieur Origet o gece ve ertesi gün şatoda kaldı. Seyisini sık sık sülük bulmaya yolladıysa da bunu yeterli görmedi
hemen kan almak gereğini duydu. Ne var ki neşterini yanında getirmemişti. Çok kötü bir havada Aze'ye koştum. Monsieur Deslans adındaki cerrahı uyandırdım. Bir kuş gibi çarçabuk gelmeye zorladım adamcağızı. 10 dakika daha geç kalsaymışız, kont ölecekmiş. Neyse ki kan alma işlemi yapıldı da kurtuldu. Bu ilk başarıya rağmen hekim, kontun çok tehlikeli ve iltihaplı bir hummaya yakalandığı teşhisini koydu. 20 yıl süreyle sağlığı yerinde yaşamış kimselerde birdenbire görülen hastalıklardan biriymiş bu. Büyük bir üzüntü içinde bulunan kontes, bu tehlikeli duruma kendisinin sebep olduğu kanısındaydı. Uğraşıp didinmelerimden dolayı bana teşekkür edecek hali bile yoktu. Yalnız yüzüme tatlı tatlı gülümsemekte yetiniyordu. Bu gülümsemeler uyandırdıkları heyecan bakımından elime kondurduğu öpücükle aynı değerdeydi. Oysa ben aynı gülümsemelerde yasak bir aşkın pişmanlıklarını okumak isterdim. Ama bu öylesine temiz bir ruhta rastlanması insana acı veren bir pişmanlıktı. Uydurma bir cinayetle yalnız kendi nefsini sulandırarak asil diye baktığı kimseye hayranlığını, sevgisini belirtmeyi ifade ediyordu. Lord de Nurse, Patrick'i nasıl severse öyle seviyordu o da. Ama Francesca da Rimini'nin Paolo'ya karşı duyduğu cinsten bir aşk yoktu onun yüreğinde. Benim gibi bu iki çeşit aşkın birleştiğini sanan biri için ne müthiş bir keşif. Kontes yaban domuzu inini hatırlatan bu odada pis bir koltuğa yığılmıştı. Bitkin, harap bir halde duruyordu öylece. Hekim ertesi akşam Kloşgard'dan ayrılmadan önce bütün gece gözünü kırpmamış olan kontese bir hasta bakıcı tutmasını öğütledi. Çünkü hastalık uzun sürecekti. ''Hasta bakıcı mı? Hayır, hayır.'' dedi kontes. Sonra gözlerini bana çevirerek ''Ona biz bakarız.'' dedi. ''Kurtarmalıyız onu.'' Hekim kontesin bu çıkışına şaşırmıştı. İnceleyen gözlerle baktı bize.